Ondan sonra orada yani dünya tarihini ilgilendiren şeyler neler? Önemli olan o. Roma İmparatorluğu. İmparatorların birbiri ardına yaptıkları şeyler nedir? Yani ona bakarsanız şeyden sonra, Sezar'dan sonra August geliyor değil mi? Ondan sonra bir dizi şey var, Roma İmparatoru var. Bunların aslında pek fazla büyüyorlar. Yani onu gördük. Yine de çok fazla şöyle bir şey var. Yani bu Roma imparatorları Hegel şey diyordu. Anayasa konusunda hiçbir değişiklik olmuyordu. Yani imparator cumhuriyetten imparatorlar geçtiği zaman imparatorlar, yeni imparatorlar anayasaya, anayasada görünüşte hiçbir değişiklik yapmadılar.
Roma Cumhuriyet Anayasası'yla şimdi İmparatorluk Anayasası'yla aynı şekilde muhafaza etmek mümkün oldu mu?
Roma'da yazılı bir anayasa var mı? Yok. Roma Anayasası diye bir belge yok. O kesin. Onu biliyoruz. Ama anayasa dediğimiz şey nedir? Anayasa dediğimiz şey yazılı bir belge değil. Anayasa dediğimiz şey bir şeyin, devletin temel yapısı, asıl yapısı. Yani anayasayla yasalar aynı şey değil, biliyoruz. Değil mi? Anayasa daha temel, öteki yasalar daha geçici olabiliyorlar. Ve anayasa değişikliği daha önemli bir şey, öteki yasaların değişikliği daha kolay bir şey. Normal yasaları değiştirmek için şey yetiyor, mecliste salt çoğunluk yetiyor ama anayasa değişikliği, anayasa değişikliği şöyle düşünün, bir istenç bu. Yani bütünün istenci ve anayasa o bütünün en belirleyici istenci ya da en güçlü istenci. Onu değiştirmek için şey gerekiyor, demokratik yollarla seçilmiş olan meclisin 3/2 çoğunluğunun onayı gerekiyor. O bile aslında, yani o 3/2 bile şey değil, anayasayı değiştirmek için yeterli değil.
Ama bu cumhuriyet döneminde, imparatorlukta, imparatorluk kendisi anayasayı.
Tabii imparatorlukta şey yok, senatoya sorma diye bir şey yok. Ben şeyden söz ettim, Türkiye Cumhuriyeti'nden söz ettim. Bizim şeyimiz, meclisimiz ve anayasamız. Anayasa şey değil, anayasa o 3/2'nin istenci de değil. O 3/2 eğer gerçek anayasaya aykırı bir değişiklik yapmaya kalkarlarsa o zaman şey, o da olanaksız. Yani şu anda herhangi bir hükümet, şu anda herhangi bir hükümet 3/2'yi bulup ben laikliği kaldırıyorum falan derse yapamaz onu. Çünkü anayasaya aykırı. Anayasa şey değil, yazılı olması önemli değil. Bizim kafalarımızda, istencimizde yazılı ve
evet. Anayasa, yasa, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, özerge, genelge diye aşağıya iniyor.
Evet.
Ve her yasa kendinden bir sonrakini kapsayarak aşıyor. Yani içine alır ve ona bağlı.
Tabii, merdiven, tutarlı olması gerekiyor.
Dizge gibi.
Ama burada güç konusunu bir şey yapıyoruz şu anda. Ve anayasanın...
Ve işte anayasaya yani aykırı hiçbir yasanın bir şey olmaması
evet.
Gerekiyor.
Evet. Anayasanın üstünde bir güç var mı? Evet, anayasanın üstünde bir güç yok. Yani anayasa genel istenci... Evet. Teorik olarak değiştirilebilir. Meclis 3/2 çoğunlukla değiştirir. Ondan sonra o 3/2 çoğunluk anayasa tarafından ezilir. Yani o durdurulur. Çünkü anayasa kağıt parçası değil. Yani bir kağıda yazılı maddeler falan diye. Anayasa bir ulusun tini tarafından belirlenen bir şey. Tinin kendi kendine belirlemesi. Şimdi Roma Anayasası'nda değişen bir şey olmadı derken şunu diyoruz, konsüller gittiler, yerine şey geldi, imparator geldi. Aslında konsüller de gitmediler, yani konsüller de kaldılar.
Yerden duruyorlar.
Evet, konsüller duruyorlar. Genel olarak bütün bu devlet yetkililerinin konumları duruyor, senatörler de dahil olmak üzere. Ama hepsinin üstüne şey geçti, imparatorun istenci geçti ve imparator... Şimdi imparator ve nüfusun geri kalanı arasındaki ilişki önemliydi. Onu çözmeye çalışıyoruz geçen hafta. Yunanlılarda, Yunan kent devletinde demokrasi o sorunu çözüyor. Yani orada devletle halkın istenci arasında şey var. Tam bir uyum var ya da devlet halkın istencinin anlatımı. Ama Roma İmparatorluğu durumunda devlet imparatorun istenci şey değil. Halkın istencinden tabii ki ayrı bir şey. Ve ikisinin ilişkisini düşünmemiz gerekiyordu. Yani bir imparator Roma'da şeyi görüyoruz. Aşırı keyfiliklere kadar vardırabiliyordu bir imparator. İstencini neredeyse özence kadar çevirebiliyordu. Yani neredeyse tiranlık durumuna geliyor dememiz gerekiyor. Çünkü tiran kavramı da şey, burada bizi biraz karıştıran bir kavram. Ona girelim mi? Yani tiran yasaları çiğner mi, çiğneyemez mi? Şimdi burada saçmalık şu, imparator yasaları çiğnememesi gereken bir şey, güç ve imparatorun bildirdiği her şey yasa aynı zamanda. Ve o bildirdiği şeyle imparatorun buyruklarının ya da ağzından çıkan şeyler, diyelim isteklerinin yine de anayasaya uygun olması gerekir demek zorundayız. O zaman imparator da şey değil, koşulsuz değil ve her istediğini yapabilecek konumda değil. Roma'da bir şeyler var, pretoryonlar var, askeri güçler kentin dışında ve bunlar şey gibi... Bunları anlamak için ise onları Yeniçerilerle karşılaştırmak. Yeniçerilerin, padişahların durumları üzerinde, seçimleri üzerinde, indirilmeleri ya da çıkarılmaları üzerinde etkisi var mıydı? Vardı. Bunlar da böyle, pretoryanlar da böyle. Onlar da şey, imparatorun korumaları ama imparatorların seçimleri, indirilmeleri ya da sürmeleri konusunda şeyleri var. Yani etkililer, belirleyiciler.
Generallerini kendileri seçiyorlar.
Bazıları, evet. Yani şimdi Roma dininde devlet ve toplum şey değil, olması gereken biçime henüz yeterince almış değil ya da olması gereken ideal biçime almış değil. Dolayısıyla bu şey geçici ve ortadan kalkacak. Şimdi pardon. Bunları şey yaptık değil mi? Geçen hafta aldık, evet. İnceledik. Yani imparatorun istenciyle halkın istenci... Burada bir sorun var mı? İmparatorun istenci ve halkın istenci arasında. Yani ne çıkarsa ne yapabiliriz?
Halk istencini ifade edemiyor ki imparatorlukta. Sadece tek tarafta.
Peki.
Dolayısıyla bence Hristiyanlığın başarısı da aslında imparatorluk...
Halkın istencini ifade etmesi. Halkın istenci nedir? Bir imparatorluk durumunda, Roma İmparatorluğu durumunda... Halkın, hatta Osmanlı İmparatorluğu durumunda da halkın istenci de nedir? Halk ne isteyebilir? Genel eğitim mi isteyebilir? Ondan sonra şey mi isteyebilir? Toprak reformu mu isteyebilir? Ya da yollarda güvenlik mi isteyebilir? Ne isteyebilir? Yani halkın istemesi için şey olması gerekir, özgür olması gerekir değil mi? Yani köleler bir şey isteyemezler ve Roma Cumhuriyeti'nde ve Roma İmparatorluğu'nda halkın durumu şey, kölelik değil, yurttaşlık durumu. Ama bütün Roma topraklarında yaşayan insanların hepsi yurttaş değil ve orada şu var, devlet ne yaparsa yurttaşlar onu çekmek zorundalar, onu kabul etmek zorundalar. Devletin tüm kararlarını, vergi oranları, askerlik süreleri, vesaire. Yani onları ilgilendiren tüm devlet kararları onlara danışılmadan alınıyor, veriliyor ve onlar halk o kararları uygulamak zorunda. Yani o kararlara karşı çıkma ya da onları pazarlık konusu yapma hakkı yok. Bu şey değil. Devletin ya da toplumun alacağı son biçim değil. Değil mi? Yani daha sonra Avrupa'ya baktığımız zaman, şimdi Bizans'ın yerine Osmanlı İmparatorluğu geldi. Avrupa'da da Batı Roma İmparatorluğu'nun yerini feodalizm aldı ve İtalya'da da biraz daha şey, farklı bir yapı ortaya çıktı. Burada dünya tarihi açısından önemli olan şey o zaman o dünya tininin aldığı biçim. Yani halkın, devletin... kendini belirlemesi ya da onların belirlenimi. Yani henüz şey yok. Kendi istencini devlet yapan yurttaş realite değil. Öyle bir kavram da yok. Tüm insanlar özgürdür diye bir kavram yok. Tam tersine insanlar şey, imparator kültü dediğimiz durumu yaşıyorlar. Yani imparatora tanrı olarak tapınıyorlar. Ayrıca başka pek çok tanrıya da tapınıyorlar. Yani Roma döneminde insanların aldıkları biçim şey değil. Onların almaları gereken biçim değil. Son derece şey bir biçim. Geri bir biçim ya da yani insana uymayan bir biçim. Bu da enteresan değil, değil mi? Yani Roma tini nereye doğru gidiyor? Şimdi Pax Romana diye bir şey var. Roma imparatorlukla birlikte gerçekten barış geliyor. Yani bütün imparatorluk topraklarında barış egemen oluyor ve aslında zaman zaman şeyler oluyor, iç savaşlar oluyor çeşitli fraksiyonlar arasında ya da imparatora karşı bir takım şeyler, karışıklıklar yaşanıyor ama genel olarak bir daha önceki Cumhuriyet dönemiyle karşılaştırma içinde muazzam bir şey var, huzur ve barış var. Yollar yapılıyor, yani şey şurada vardı, Roma'nın bildiğimiz en önemli yapıları
o dönemde
yapılıyor. Yani Kolosyum orada yapılıyor, o zaman yapılıyor. Flavians ve Antoninler ve Flavianlar, bunlar arasında Kolosyum yapılıyor, Palatin sarayları yapılıyor, Traian'ın forumu yapılıyor, Pantheon yapılıyor vesaire. Yani şey, yollar yeniden organize ediliyor. Bütün Roma İmparatorluğu üzerinde şey var, gayet başarılı bir işleyen bir ulaşım var. Şimdi burada bizi ilgilendiren şey bu tin nereye doğru gidiyor? Aynı zamanda burada Hristiyanlık başladı. İsa öldüğünde, İsa'nın ölüm tarihi nedir?
Miladın
30. yılı yaklaşık olarak. Ve şimdi Roma İmparatorluğu, yani Augustus zamanında ve orada şey Hristiyanlık henüz gelişmiş ve ortaya çıkmış güçlü bir şey değil. Din değil, zayıf bir din henüz. Ve öteki dinler, yani öteki tanrılar daha doğrusu, onlar oldukları yerde duruyorlar. Hristiyanlık yavaş yavaş yayılıyor. 3. yüzyılda Konstantin kendisini Hristiyan olarak ilan ediyor ve bir süre sonra da imparatorluğun dini Hristiyanlık olarak belirleniyor. Ona, yani 300 yıl var Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunu ele geçirmesi için. Henüz Hristiyanlık nasıl yayılıyor şeyde, Roma tininde, Roma İmparatorluğunda? Niye yayılıyor ya da niye ona şey direnç başarılı olmuyor?
Yoksa
onu açıklayabileceğiz mi?
İmparatorlar karşı cevabı aslında diyor.
Yani o biraz materyalistik bir yanıt oluyor. Yani yoksulları Hristiyanlık şey evrensel bir din. Yani yoksulların dini diyemeyiz. Zenginlerin de dini diyebiliriz. Hristiyanlığın mitolojiye karşı üstünlüğü din kavramına daha uygun olmasında, daha yakın olmasına yatıyor. Yani insanlar aptal değil. Taşlara, topraklara tapıyorlar ve tapılan şeyin taş ve toprak olduğu onlara söylendiği zaman ondan vazgeçecekler. Onun için 300 yıl gerekiyor. Yani bütün imparatorluğun taptığı şeyin taş toprak olduğunu öğrenmesi için. Çünkü o öğretilmeye başlıyor. Şimdi şeyleri irdeleyelim. Yani sorgulayalım ve irdeleyelim. Önemli olan şey, belki tam yanıtlar ya da çok doğru yanıtlar vermek değil ama irdelemek. Hristiyanlık var, ondan önce Yahudilik var. Dedik ki Yahudilik imparatorluk için bir gözdağı değil. Romalılar Yahudilerle fazla, yani Yahudiler ayaklanıyorlar, bir iki ciddi ayaklanma yapıyorlar, olay yaratıyorlar ve onlar Roma İmparatorluğu onları şey yapıyor, gereken şekilde karşılıyor ve bastırıyor şeyleri, Yahudi ayaklanmalarını. Ama Hristiyanlığın yayılmasını şey yapamıyor, durduramıyor. Yahudilik imparatorluk için bir gözdağı değil, çünkü mahalli, yerel bir dil, kapalı bir dil. Ama Hristiyanlık öyle değil. Hristiyanlık Yahudilikten ayrıldıktan sonra, tam olarak ayrıldıktan sonra Yahudiler Hristiyanlığı tam kesin olarak reddediyorlar biliyorsunuz. Çünkü ya zaten İsa'nın öldürülmesi o reddetmenin ilk kanıtı ve göstergesi. Hristiyanlık ve Yahudilik farklı dinler. Birisi mahalli bir din, yani bir halk, kabilenin dini. Muhtemelen o yüzden antisemitizm bu kadar güçlü. Çünkü antisemitizm, semitizm dışlayıcılık demek. Yani Yahova ancak işte o 12 İsrail kabilesinin tanesi olabiliyor. Onun dışındakilerin şeyde gördük, İncil'de gördük. Onlar şey olarak kabul ediliyor, başka tanrılar olarak, başka tanrıların, başka tanrılar var ve Yahova şey değil, tek başına egemenliğini sürdüren bir tanrı değil. Yahova yalnızca, Yahova'nın tekliği ilgilendiriyor, İsrailleri, Yahudileri ilgilendiriyor. Onlar için tek tanrı olmalı, olmak istiyor Yahova.
Tüm tek tanrı dinleri bir hocam duydunuz mu? İbrahim'i dinler deniyor.
Neyle?
İbrahim'i dinler.
Abraham, İbrahim.
İbrahim, Hazreti İbrahim'den gelen dinler. Hazreti İsmail, Hazreti İshak kardeş.
Evet.
Kardeş, İshak ve İsmail kardeş diyelim, kardeş çocukları. İshak soyundakilere İsrail oğulları diyor. Sonra Yahudilik, iki kardeş çocuğun oluşturduğu din. Öbür tamam. Tarafta işte Hazreti Muhammed ve Müslümanlık kavmi. İki kardeş çocuğun soyunun soyundan
Ama arada İsa var, Hristiyanlar var. Yani o da
var,
oluyor.
O da arada başka bir şey ama hep o Orta Doğu'da Ceyhane'den olaylar
pekala, yani. Tamam olabilir. O şey soylar, yiğidişler evet. Falan. Ama bizi burada ilgilendiren şey şu, kavramlar. Yahudilik ve Hristiyanlık arasındaki fark nedir? Yani din olarak bunlar aynı şey değil. Yani
değil,
Yahudilik şeyi haber veriyor. Mesih'in geleceği Yahudilik'te bildiriliyor. Orada şey de var, şu kitapta var. Ve İsa ben oyum diyor ama nedense Yahudiler onu tanımıyorlar ve öldürtüyorlar. Öldürmüyorlar ama öldürtüyorlar. Roma valisine onun idam kararını çıkarttırıyorlar ve yine de İsa'nın ölümünden sorumlu olanlar Yahudiler ve özellikle Farisiler, onların içindeki özel bir fraksiyon. Şimdi Roma İmparatorluğu içinde Hristiyanlığın yayılması çok Nero'nun direnci var biliyorsunuz Neron. Değil mi? Neron 4. ya da 5. imparator imparatorluk başladıktan sonra ve Neron deli, çılgın. Yani annesini öldürtüyor, karısını öldürtüyor, Marcus Aurelius'u öldürtüyor, öğretmenini öldürtüyor. Yani garip bir tip ve Roma'nın Roma yangınını Hristiyanların üstüne atarak onlara karşı zulüm neden oluyor ama Nero Hristiyanlara zulmeden tek Roma imparatoru değil. Ve yasaklanıyor yani Hristiyanlık bir dönem. Bazı imparatorlar tarafından Marcus Aurelius'un çok büyük bir filozof olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yani orada şimdi Roma filozofları zaten yani Stoacılık var, Epikürcülük vesaire bunlar o dönemin ruh durumu tarafından koşuldu efendim.
Sonra Aziz olmuyor mu?
Marcus Aurelius. Hayır Marcus Aurelius pagan. Yani değil, Hristiyan değil. Olmuyor. O Paulus yani başta pagan olup ondan sonra Hristiyanlığa dönen ve Hristiyanlığı aslında organize eden Paulus onlar yani Hristiyanlığın nasıl büyüdüğünü, geliştiğini ve nasıl organize olduğunu onları çok fazla yapamayız. Burada giremeyiz. Yani o din felsefesini ilgilendirir. Hatta yani din felsefesinin de daha ampirik yanını ilgilendirir. Yani konsiller ne yaptılar? Şimdi bunlar tartışılacak konular ve şu anda biz buna sadece bir giriş yapabiliyoruz. Yani şeyi göreceğiz, Bizans'ı işlerken göreceğiz. Hegel orada çok kesin olarak Bizans'ı eleştiriyor. Yani Bizans'ta diyor örneğin Hegel, Hristiyanlık diyor süprüntünün ve başıboş ayak takımının ellerine düştü diyor. Ve eğer Hristiyanlığın içeriği konusunda, bir dinin değeri konusunda halkın fikri sorulacak olursa bir din açısından yapılabilecek en büyük yanlışlık yapılmış olur. Çünkü ayak takımı dinin içeriği konusunda yargıda bulunacak bilgiyi taşımıyor. Ve bunlar gerçekten ayak takımı. O yani eğitimsiz insanlar, okumamışlar. Konuşuyorlar. Demokrasi bunlara verildiği zaman yine aynı şey oluyor. Yani bu insanlar manipüle edilebiliyorlar. Yani kitlenin eğitim düzeyi her şeyi belirleyen faktör. Böyle dinin ne olduğunu, içeriğini halk belirlesin, işte devleti halk belirlesin falan dendiği zaman bu insanların belki de halkçıların hoşuna gidebilir, halk kategorisini şey yapanların. Ama o halk eğer eğitimsizse, o zaman Hristiyanlık açısından Bizans'ta yaşanan şeye benzer şeyler olacak. Neler oluyor bu ayak takımının dinin içeriğini belirleme girişimi sonucunda? Örneğin Hegel şey diyor, tartışma benzer olarak yığınlar da ele aldılar ve şiddetli iç savaşlar doğdu. Her yerde Hristiyan inanaklar uğruna cinayet, yangın ve soygun sahneleriyle karşılaşılır oldu. Şimdi, örneğin bunlardan birisi de şu. İsa'nın omoio sios mu yoksa omoio mios mu olduğu filan. Yani diyor, Tanrı ile aynı mı yoksa benzer mi olduğu konusunda bu konu tartışılırken diyor, aynı mı benzer mi oldu? Yani Tanrı'ya İsa benziyor mu yoksa İsa Tanrı'yla aynı mı? Bu ikisi arasında diyor, şey yapmak için diyor, karar verebilmek için yapılan şeyde diyor, yaşanan olaylarda binlerce insan öldürüldü. Ve bunun gerekçesi tek bir İ harfiydi. Halka dinsel konularda, dinsel dogmalar konusunda çözüm üretme ve karar verme yetkisine verdiğiniz zaman olan şey bu. Birbirlerini yok ediyorlar. Bu kent, yani Konstantinopolis, tümü de derin tanrı bilimciler olan ve iş yerlerinde ve sokaklarda vaazlar veren zanaatçılar ve kölelerle doludur. Ne kadar iyi. Din en son insana kadar yayılmış. Eğer bir insandan bir gümüş parayı bozmasını isterseniz, size babanın oğuldan neden ayrıldığını öğretir. Eğer bir somun ekmeğin ederini sorarsanız, aldığınız yanıt oğlun babadan aşağıda olduğudur. Ve eğer ekmeğin hazır olup olmadığını sorarsanız, oğlun yokluktan oluştuğu yanıtını alırsınız. Her soruya, her şeye, konuşmaya dinsel bir şey veriliyor, yön veriliyor ya da yani bütün nüfus şeyi tartışıyor. Dinsel dogmaların değerini, doğruluğunu, yanlışlığını filan tartışıyor. Bizans'ın şeyi bu. Hristiyanlığı anlayışı bu. Enteresan değil mi? Ya da ne anlama geliyor bu?
Çiteyi gelişmiştir. Çiteyi gelişmiştir diyorum.
Neyi?
Çin diyorum. Gelişmiştir bu süreçte.
Çin mi?
Çin
diyor. Çin.
İstanbul düşüşünde de meleklerin kanatları var mı yok mu diye tartışıyorlar.
Evet. Şimdi burada şey var. Doğuda Bizans'ta olan şey bu. Batıda olan şeyler, batıda Roma. Roma İmparatorluğu ilgisini kaybetti galiba. Batıda imparatorlar geldi ve imparatorlar işte çok fazla sınırları değiştiremiyorlar. Bazıları imparatorluğun genişlemesine bile karşı ve bir tanesi kendisinden önce kazanılan toprakları geri veriyor. O kadar şeyler. 500 yıl kadar bir süre var. İmparatorluğun batıdaki şeyi, yani batıda imparatorluk 500 yıl kadar sürüyor ve bu süre içinde çok çok sayıda imparator geliyor. Az değil bunlar. Ama bunlar hemen hemen hepsi önemsiz ve çok çok azın adını biliyoruz. Hadrian'ı biliyor musunuz? Trajan. Bunlar, en bilinenler bunlar. Marcus Aurelius'u belki felsefeci olduğu için biliyor insanlar. Ama geri kalan, yani Tiberius. Kim biliyor Tiberius'u? Hemen hemen hiç kimse. Bu bir değişim olmuyor artık. İmparatorluk, Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçildikten sonra dedik, anayasada herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani bütün kurumlar aşağı yukarı yerinde kalıyor ama hepsi imparatorun istencinde birleşmiş olarak. Senato'nun şeyi var, 1000 kadar üyesi var. Bunları daha sonra 600'e indiriyorlar. Ve senatörler seçkin insanlar, saygın insanlar, kararların çıkmasında önemli bir şey yapıyorlar, etkili oluyorlar ama Son söz imparatordan çıktığı için senatonun hiçbir şeyi yok. Bir yerde hakkı ya da gücü yok devlet yönetimi üzerinde. Sadece şey, yardımcı ya da danışmanlar rolünde duruyorlar. Bu arada Büyük Theodius bu Bizans'la ilgili. Şimdi Roma'ya biraz daha bakarsak, Roma'da bakacağımız neresi kaldı? Yani Romalılar şeyde, sanatlarda, mimaride, tiyatroda vesaire, o tür sanatlarda, şiirde bir şeyler yapıyorlar ama Yunanlılar kadar parlak değiller. Asla Yunanlılar kadar parlak değiller. Yani ayrıca o dönemde ortaya çıkan parlak adların pek çoğu da zaten doğrudan doğru kendileri Yunanlı. Mesela Plutark o dönemde yaşıyor. 2. yüzyıl gibi bir tarihte yaşıyor. Ve Plutark İznik'te yaşıyor. Ve Yunanca yazıyor, Yunanca konuşuyor. Plutark şeyde, pardon, Arian İznik'te yaşıyor. Plutark şeyde, Kuzey Yunanistan'da o Tesali dediğimiz bölgede yaşıyor. Yani Makedonya'nın biraz altında yaşıyor. Romalılarla ilişkileri var bunlar. Roma'ya gidip geliyorlar, Roma'da tanınıyorlar, sayılıyorlar. Yani burada bizi ilgilendiren şey Hristiyanlığın doğuşu. Şimdi Roma İmparatorluğu'nun Roma İmparatorluğu çok sıkıcı hale geldi.
Bizans'a geçiyor.
Bizans daha da kötü. Yani Bizans'a geçtiğimiz zaman gerçekten geri dönün diyeceksiniz.
Yani birkaç sayfa yazmış, fazla bir şey yazmış.
Evet. Şimdi Roma İmparatorluğu'nda olan şey şu, orada Hristiyanlık doğdu ve Hristiyanlığın doğması şey, dünya tarihi açısından en önemli olaylardan birisi, dönüm noktası. Yani Atina ne kadar önemliyse Hristiyanlık da o kadar önemli. Çünkü Hristiyanlık bir taraftan Yahudilik kapsıyor, onu ilgilendiriyor. Öte taraftan Müslümanlıkla, İslam'la şey var, doğrudan bir ilişkisi var ve onlara biraz daha kavramlarını iyi yakalamamızı sağlayabilir bu inceleme. Şimdi Hristiyanlık doğduğu zaman Hristiyanlık Hegel'in sistemine göre din kavramına en uygun olan din. Ve orada din kavramına neden uygun olduğunu onu incelemeye çalışmıştık. Diyorduk ki insan gerçeği bilme yeteneğini taşıyor ve o gerçeği bildiği zaman, o gerçeğin bilgisine eriştiği zaman bir yerde kendi ideal biçimine de erişmiş olacak. Bütün şey önemli nokta o zaman o gerçeğin bilgisi. Ve Hegel burada söylüyor. O gerçeğin bilgisine halk Hristiyanlıkta ulaşıyor. Nedir o gerçeğin bilgisi?
Ulaştığını sanıyor.
Din.
Halk ulaştığını
sanıyor. Sanıyor. Şimdi Hristiyanlık ulaşıyor ama Hristiyanlık ve halk arasında da
halk
şey var.
Halk Hristiyanlığa ne kadar ulaşıyor?
Evet, yani o var. Tabii.
Tamam, evet. Şey, evet. Ama o ne kadar ulaşıyor?
Tabii. Yani Hristiyanlıkta kölelik ortadan kölelik yatsınıyor. Çünkü Tanrı karşısında tüm bireyler eşit. Eğer bunu Hristiyanlığın ilkesi olarak anlayabiliyorsak, kabul edebiliyorsak o zaman realiteye baktığımız zaman bu ilkeye bağdaşan bir şey görmüyoruz. Yani Hristiyanlar gidip dünyanın çeşitli halklarını köleleştiriyorlar kendileri ve köleciliği uyguluyorlar ve köleleri Amerika'ya götürüyorlar. Yani Avrupa'da kalkmasına karşın Amerika'da sürdü ve orada İspanyollar ya da Kuzeyliler hatta onlar birlikte şey köleciliği uyguluyorlar. Burada felsefenin yöntemi şu, kavramı ve kuramı ve realiteyi aynı görmemek. Yani normal bilinç şeye bakıyor, realiteye bakıyor. Diyor ki Haçlı Seferleri şunlara şunlara neden oldu. O zaman Hristiyanlık kötüdür. Ya da işte Hristiyanlar köleliğe izin verdiler, hatta köleliği uyguladılar. Öyleyse Hristiyanlık şey, böyle bu görgücülüğün ya da doğal bilincin bakış açısı ve felsefenin bakış açısı değil. Felsefe bize bir şeyin, dinin ya da inanç biçiminin her neyse, kavramına bakmamız gerektiğini söylüyor ve eğer realite o kavrama uymuyorsa, o zaman o realite kuramın değil, realitenin yanlış olduğunu düşünmemiz gerekecek o zaman. Yani orada şey var, Hristiyanlığın ve realitenin ya da halkın ilişkisi. Şimdi Hristiyanlık şeyde geldi, İsa tarafından getirildi diyelim. Paulus ve Petrler, onlar da ona gereken biçimi verdiler. Konseyler, kilise konseyleri, İznik konseyi vesaire onu dogmatik olarak en olgun biçimine getirdi. Hristiyanlık hazır. Öğreti hazır. Ama halk hazır değil. Halk şey, birkaç bin yılın şeyini taşıyor. Üzerinde boş inanç yükünü taşıyor ve onları Hristiyanlıkla değiştirmesi gerekecek. O da o da şey.
Kilise bir sürü karar alıyor Haçlı savaşları için. Ondan sonra sonuçta yani öyle kilise
evet.
En yoğun yani din bilgisinin en yoğun olduğu yer. O kararları alırken halka şey yapmıyor.
Ne diyeceğiz ona? Yani Haçlı sefer, örneğin Haçlı seferleri. Onu daha ayrıntılı olarak kendi tarihi geldiği zaman yani o 10. yüzyıllardan sonra, 12. yüzyılda falan oluyor. O zaman inceleyeceğiz ama şimdi de bakabiliriz.
Politik şeyler onlar.
Politika mı yani? Sen kurumun kendisi yok, din kurumu artık.
Ama kurum,
şimdi,
hepsinin üzerinde olacak.
Bakın,
olacak.
Güzel, şunu düşünün. Haçlı seferleri kutsal toprak, kutsal kase ya da kutsal giysi bilmem ne. Bir takım kutsal nesneleri kurtarmak için yola çıkıyor. Ve Hristiyanlığın özüne göre böyle kutsal nesneler yok. Kutsal toprak diye bir şey yok. Toprak toprak çünkü. Toprak hiçbir zaman kutsal olmaz. Kaseler ya da giysiler. Yani İsa'nın şeyi var biliyorsunuz. O öldüğü zaman üzerindeki şey. Kefe. Şey. Pelerin ya da her neyse. Yani onu, o şimdi o kutsal mı? O boş inanç için kutsal. Ama Hristiyanlık için kutsal falan değil. Bu önemli. Yani daha önce konuştuk. Mas ayna diye bir şey var. Orada insanlar şarap ve ekmeği İsa'nın eti ve kanı olarak içtiklerine ve yediklerine inanıyorlar. Bu boş
onu,
inanç.
Onu kiliseye şey yapmıyor mu?
Bunu kilise, bunu kilise yapıyor. Kilisenin yapmasının nedeni yani
toplulukları kontrol etmek.
Evet. Ve
için.
Kilise kendi kavramına aykırı davranıyor. Yani toplulukları büyü gibi ya da böyle irrasyonel yöntemlerle kontrol etmeye başladığı zaman kilise kendi kavramını çiğniyor. Kendini kilise olarak ortadan kaldırıyor. Eğer gerçek kavramı uygulayacak olursak şu anda bu Katoliklerin hiç hoşuna gitmeyecek. Ama Katolik kilise, kilise değil. Bir boş inanç örgütü. Katolik kilise. Hiçbir şekilde kilise kavramına uygun değil. Çünkü orada şey yapılıyor, resmen putperestlik yapılıyor içinde. Yapılıyor. Yani bunu eğer özgür düşünen bir bilinç orada ne olduğunu anlarsa ona dinsel, onun dinsel olarak onun tanımı putperestlik olacak. Çünkü orada şey yani fiziksel nesnelere tanrısal nesneler gibi değer veriliyor, tapınıyor. O yüzden Haçlı seferleri ya da başka şeyler, mas ayini filan bunlar Hristiyanlığın kavramına uygun düşmüyorlarsa o zaman Hristiyanlıkla hiçbir ilgileri yok. Ve onların o görünüşte Hristiyanlık iddiasından sıyrılmaları, dışlanmaları gerekir. Reformasyon onu yapıyor. Ve yani toprağın nesi kutsal olabilir? Yani İslam'da öyle bir kutsallık yok. Orada peygamberin şeyi var, saçı var, sakalı var, eşyası var. Onlar kutsal olarak görülmüyor. Yani onlar emanet diye görülüyor. Ya da peygamberin şeyleri diye görülüyor. Kullandığı terliği, işte hırkası, bilmem nesi falan. Kimse onlara kutsal demiyor.
Ama Kabe'nin olduğu yerler falan o, kutsal. Yani oraya anlam yüklendiği için.
Onu o din kavramına ait değil.
Ayasofya'yı da kutsal yapacaklar.
Kim?
Ayasofya'yı da kutsal yapacaklar. Yok, Müslümanlar.
Kim yapacak? Müslümanlar mı? O boş inanç. Yani din kavramında yok. İslam kavramında, İslam'da varsa o zaman tamam deriz. Bu din kavramına uygun değil. Yani din kavramını dinin realitesiyle ilişkilendirirken din kavramını iyi bilmemiz gerekir ve din kavramını da tabii ki felsefeden ayırmamız gerekir. Yani burada din felsefe olarak ele alınmıyor. Din kendi kavramı içinde anlamamız gereken bir şey. Ve din, Hegel'in sisteminde şey, din kavramının gerçeği Tanrı'nın tin olarak bilinmesi. Bu şeyde yok. Yunan tininde yok. Yunan dininde yok. Yunan mitolojisinde yok. Tanrı'nın yani gerçekten kutsal olan ya da gerçek varlığın tin olarak bilinmesi gerekir. O zaman bu Katoliklikte de yok. Ortodokslukta da yok. Onlar sonluyu gerçek olarak biliyorlar. Ortodokslar Meryem'i şey yapıyorlar. Şiilikte de yok. Şiiler imamları şey olarak görüyorlar. Tanrısal güçle donatılı olarak görüyorlar. Yani tanrısal doğaya katılan şeyler olarak görüyorlar. Ve o da boş inanç. Yani o imamlar normal olarak insanlardan başka bir şey değiller. Ve onlara tanrısal güçler yüklemek şey. Bugün İran'da işte görürüz onun şeyi, sonuçlarını. Türkiye'de de Alevi dedeler aynı şeyi rolü üstleniyorlar ama Türkiye'deki laiklik onları önemli ölçüde kısıtlıyor ya da engelliyor. Yani dedeler öyle biz Tanrı'nın sözcüleriyiz ya da Tanrı ile bireyler arasında aracıyız diye ortada dolaşamıyorlar bu ülkede. Burada inanç özgürlüğü var ve inanç özgürlüğü o inançlara, o duyunçlara başka sonlu insanların dede adı altında, bilmem pir adı altında vesaire karışma haklarının olmaması demek. İnanç özgürlüğünün anlamı o demek, öyle değil mi? Yani bunlar mı çıkıyor? Eğer senin inancına bir başka insan gelip karışıyorsa, müdahale ediyorsa orada laiklik ya da din özgürlüğü ya da inanç özgürlüğü diye bir şey yok. Evet. Yani orada bir kölelik var. Kölelik var. Yani imamın köleli oluyor. Ya da mollanın kölesi oluyorsun. Ve o dinle ilgili artık din kavramına uygun değil. Yani en azından Hristiyanlık ortaya çıktıktan sonraki din kavramına uygun değil. Çünkü daha önce din kavramı bilinmiyordu ya da ortada değildi ve o zaman ya Mayalar da şeyler... Onlar da din derler ve onların dinlerine göre insanların kelleleri yüzlerle, binlerle uçurulup tanrılara sunuluyor. Niye? Çünkü o zaman tanrılar toprak Demeter, oradaki toprak tanrıları insanlara besin veriyorlar. Büyük olasılıkla o yüzden o kadar çok insan adak sunuyorlar. Ama Mayaları şey diye görmüyoruz, katiller diye görmüyoruz ya da sapık diye görmüyoruz. Yani o İnanç ve onlara onlarda din kavramının vardığı gelişme aşaması orası. Yani biliyorsunuz belki de o internet şeyde de var. 5 gün içinde 280 bin kadar adak sunmuşlar bir keresinde. 5 gün kadar kısa bir süre içinde. Düşünün yani her saniye, her dakika ne kadar şey insan kellesi kesiyorlar ve bunu din adına yapıyorlar. Ve bu şey yani onlara vahşi ya da gaddar ya da acımasız diyemiyoruz. Çünkü daha iyi alternatif yok şeylerinde, önlerinde. Ama bu bölgede insan adak sunma işi çok çok eski. Yani 2000, en son şey var, İfigenya var değil mi? Yunanlarda ondan sonra, yani Agamemnon'un kızından sonra insan adak var mı bildiğiniz? O da Truva Savaşı sırasında. Yani o kadar eskiye gidiyor. Başka kültürlerde var insan adak. Şimdi Hristiyanlığın gelişmesi Roma, yani Roma'da Hristiyanlık, Roma'da Hristiyanlığın gelişmesinin zemini ya da gizi şeyde yatıyor. Hristiyanlığın insanların eşitliğini tanımasında yatıyor ve şeyin putların put olduğunu tanımasında yatıyor. Yani Yahudi dininde şey vardı, Tanrı'nın soyut olarak tanınması, üstünlüğü vardı. Ve tamam Zerdüştlerde de Tanrı soyut ışık olarak tanınıyordu ama o henüz şeydi, doğa faktörüydü ve din, ne dedi Hegel biraz önce? Dinin gerçeği Tanrı'nın tin olarak bilinmesi. Zerdüştler Tanrı'yı tin olarak bilmiyorlar. Yunanlar da bilmiyorlar. Yahudiler biliyorlar. Ama o Tanrı şey değil, her şeye rağmen yine kendi içinde eksikler taşıyor. Çünkü şey bir Tanrı, son, yani başka Tanrıların yanında olan bir Tanrı. Onu diyebilirsiniz ki tamam bu Yahudiler için tek tanrı, dolayısıyla tek tanrı kavramına uygun. O yüzden onu tek tanrılı dinler sınıfına alabiliriz Yahudiliği. Ama daha gerçekten son yani çok ciddi olmayı istiyorsak Yahudilik şeyi kabul ediyor. Politeizmi kabul ediyor. Başka tanrıların varlığını kabul ediyor. Ve bu değişecek. Yani bugüne kadar belki de 1000 yıldır ya da en azından modern dönem boyunca insanlar Yahudiliği sürekli olarak monoteist kampa alıyorlar. Monoteist sınıfa alıyorlar.
Aslında öyle de oradaki şey ve buradaki tarihi yani kutuplara karşı mücadele için onların tarih olarak mükemmeliyor aslında. Bir yerde aslında yani şey yapması öyle.
Evet. Olabilir. Başka tanrılar mesela 67. sayfa. Ama yani
toplulukların tanrısını yani onlara tanrı kavramını vermesiyle politizm
görüngüye görünüyor biraz. Orada hatta bildiğim kadarıyla yani Ruslar konuşurken nur olarak dağın üstüne inmesi.
Kendisini şey evet. Yapmak, gücünü göstermek açısından aslında. Yani
Işık olarak diyorum ya. Yani. Evet, çalı.
Çalı falan ışık var.
Evet.
Yanmayan.
O tezahürü olarak göstermek için. Nasıl hissediyorsun? Yoksa şey değil ya.
Yani o fazla şu an bizim için önemli değil ama sanırım insanlar ona dikkate alacaklar ve size söylediğim her şeye dikkat edin diyor. Exodus 23'te ve 12'de size söylediğim her şeye dikkat edin ve öteki tanrıların adlarından söz etmeyin diyor. Ne de diyor böyle şeyler sizin ağzınızdan işitilsin. Öteki tanrıların adlarından söz etmeyin diyor. Yani şey demiyor, öteki tanrılar yoktur, onların adından söz etmeyin demiyor. Öteki tanrıların adından söz etmeyin diyor. Başka pek çok örnekte şey var. Öteki tanrıların varlığını doğrulayan anlatımlar var ve
hayır, onları putperestlikten çıkartmak için aslında bunu telaffuz ediyor.
Evet.
Yani bir öteki tanrı dediğimiz her diyelim ki Zeus veya bilmem ne.
Tabii.
Onları telaffuz etmeyin, artık onları unutmayın.
Ama Zeus da bir tanrıdır.
Tamam, tanrı.
Yani o sizin tanrınız değil. O tanrıdır ama sizin değil. Sizin evet. Tanrınız Yahova'dır. Zeus şöyle şöyle bir tanrıdır. Onları betimlemiyor. Yani Zeus ya da başka tanrılar konusunda şey...
Sizi telaffuz etmiyor.
Etmiyor. ama Yahudi tanrısının soyut olduğu kesin. Yani... Şimdi... Kilise... Aslında kilisenin, yani şimdi bir din bir süreç. Din geldiği zaman insanlık o dine ait değil. O dinin dışında ve büyük olasılıkla da o dine karşı bir direnç gösterecek ve ona zulm edecek, onu yok edecek. Yani Roma, İslam durumunda da olan şey bu. Müslüman halife şey de, Muhammed de öyle herkesin onayını bir anda kazanmıyor. Yani orada şey var, şiddet var, ölüm var, işkence var, zulüm var ve çünkü bilinç değişiyor. Bilinç değişimi, tinin bilincinin değişimi, dünya tininin yeni bilince doğru değişimi öyle şey değil, nazik bir olay değil. Yani insanların tam tersine çok yabanıl bir biçimde yaşadıkları bir olay. Birbirini öldürüyorlar yani bilinç değişimi nedeniyle. Ve bu bilinç değişiminin ne olduğu bizi ilgilendiriyor. Şimdi bugün bizler acaba gerçeğe tam olarak yüzünden bakıyor muyuz yoksa bizde de o eksiklik var mı? Değil mi? Yani bu tinin ulaşacağı son biçim, modern dönemde erişilen biçim falan değil. Fukuyama öyle diyor. Onun gibi bir takım liberaller falan onlar öyle diyorlar. Yani bu insanların üretebileceği en iyi kültür budur ve bu en son kültür budur. Daha ötesi yoktur. Diyenler var değil mi? Var mı? Tarihin sonu denen şey, tarihin sonu Hegel'e dayandırılıyor aslında. O Fukuyama'nın, Fukuyama biliyor ama kamuoyu bilmiyor. Yani Fukuyama Kojève'ye dayanıyor. Kojève Hegel'e dayanıyor, şu kitaba dayanıyor. Ya da Tin'in görüngü bilimine. Yani tarihin sonu yani masalı oradan geliyor. Masal, burada öyle bir şey yok, iddia yok. Ama Fukuyama onu bir masala dönüştürmeyi başardı ve onu sattı. Yani insanlara sattı o görüşü. Şimdi belki de ona geri çekiyorlar ya da çekilecek. Yani çekme zorunda çünkü tarihin sonu bu şu anki kültürel biçim değil.
Değişik yani. Felsefe ve dışındaki insanlar da şey diyor, cehennem burası daha kötüsü olamaz diyorlar dünya için.
Onlar
daha öyle diyor yani. Bilmiyorum evet. Yani şu an tarihte miladına doğduğumuz ama bunlar tabii ki varsa yani.
Evet.
Kimse
yani,
inanır, kimse inanmaz.
Yani bugünkü yapıda...
Ama bir kutu daha artacak da deniyor. Yani tam şeyi tamamlamadı.
İnsan ilişkileri içinde... Yani bugünkü şeyde insan eşitliği kurulmuş değil. İnsanların eşitliği kurulmuş değil. İnsanların özgürlüğü tam olarak sağlanmış değil. Postmodernizm, eğer onu da eklerse Fukuyama'nın görüşüne, çok kültürlülükte sürecekse pek çok yerde özgürlük bile insanlar için şey olacak. Yani yasaklanmış bir şey ya da kazanılmamış bir şey olacak. Yani Çin ya da Rusya bu kültürüyle, şu anki kültürüyle devam edecek olursa ya da Hindistan oralarda özgürlüğün ölçüsünden habersiz milyarlar yaşıyor. 2 milyara yakın insan yaşıyor. Bu saydığım 3 bölgede yani Çin, Hindistan ve Rusya. Buralar şey, özgürlüğün bilinmediği alanlar. Özgürlüğün ölçüsünün bilinmediğini söyleyebiliriz. Hindistan'da, Çin'de ve Rusya'da. O zaman tamam, Fukuyama...
Özgürlüğün, özgürlükte istifade eden toplam nüfus sayısı 1 milyar civarında
aslında. O kadar bile değil.
Süper güç olacakmış
bunlar. O kadar bile değil. Yani şu an özgürlüğü bilen, özgürlüğü... Avrupa var, Amerika var. Bir de Türkiye var. Bir de Türkiye var. Yani... Gerçekten şey, Avrupa'nın tümü değil, Avrupa henüz şey, öyle homojen bir yapı değil ve 1 milyon altında yani özgürlüğün, özgürlüğü bilen ve yararlanan, aynı şey, bilmek ve yararlanmak. O 1 milyar bile diyemeyeceğiz o şeye. Yani Bulgarların özgürlükten haberlerin olduğunu söyleyemeyiz. Bulgarların, Sırpların ve Ukraynalıların ve Rusların kendisi. Evet. Yani bunları yani bugün kültür, buradaki politik kültür neyse Bizans'taki boş inançtan daha iyi bir durumda değil. Onu bir şekilde anlatmamız gerekiyor insanlara. Ve nasıl yapacağız bilmiyoruz. Yani şu tür şeyleri 10 kişi, 20 kişi falan dinliyor, 30 kişi dinliyor. Yani, ve şurada pek çok insan bu toplumda, pek çok entelektüel, canla başla Türkiye'yi köleleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Evet.
Yani o şeye, despotizme dönmek için.
Maalesef.
Bu şey. Bakalım şimdi
durum daha vahim bence. Yani gerçekten. Günümüzde iletişim araçları, ulaşım araçları hani 1000 yıl önceki kölelik durumuyla bugünkü arasında çok ciddi uçurumlar var. Hani bugün durum daha kötü bence. Yani o dönem yaşanan yanılgılar, hani bireyin özgürlüğünün evet. üstündeki baskı bugün biçimsel olarak yokmuş gibi görünmekle birlikte içeriksel olarak aslında var olduğu evet. yani modern hayatın bir takım avantajlarının bu modern köleliği desteklediği ve maalesef bu kölelik bilincinin örgütlendiği dünya üzerinde ama özgürlüğün bir türlü örgütlenemediği bir aymazlık durumu söz konusu.
Yani
kötülük çok hızlı evet. örgütleniyor dünyada, yayılıyor ve çok ciddi manipülasyon araçlarıyla kitleleri peşinden sürüklüyor. Bütün modern hayatın ulaşım araçları, iletişim araçları bunun için kullanılıyor. Fakat
doğru.
Çok daha iyiye gittiği söylenemez.
Yani o önemli bir şey. Çünkü gerçekten eğer kölelik bugün yani özgürlüğe karşı olan bir team ya da kültür bunlar şey yapılıyorsa, besleniyorsa, destekleniyorsa bu özgür insanların kendileri tarafından bu modern teknoloji onların şeyini arttırıyor, gücünü arttırıyor. Onların yayılma şeyini arttırıyor. Ve onun da ama bir şey de kullan, yani biz de kullanabiliriz.
Felsefenin hocam bir misyonu yok diyorsunuz ama ben olarak buna katılmıyorum. Yani tabii ki zorla bir insana bir şey anlatmaz ama evet. felsefeciler aktif olmalı.
O zaman o felsefe olmaktan çıkması
ama
gerekiyor.
Ama en azından yani... bunu tanıtmak lazım. Yani burada da böyle bir şey var. Özgürlük budur. Yani oku veya okuma ama göstermek lazım. Çünkü o tanıtmadık. Yani zorla oku demiyoruz. Ama haberdar olmalı. İnsanların belki haberi yok. Sizin şurada ders yaptığınızdan evet. çoğu insanın haberi yok. Belki olsa daha çok kişi gelir. Onu demek istiyorum. Zorlamıyoruz. Haberdar etmek lazım.
Tabii.
Çünkü eğer o kişiler bilinçlenmedikçe bu yine toplumun yine bizim aleyhimize gelişen bir süreç. Bizim de özgürlüğümüzü tehdit eder duruma gelecekler. Köleler arttıkça, öyle diyeyim nüfus olarak, halk nüfus arttıkça.
Orada.
Çünkü ben bazı ortamlarda da bunu gördüm. Yani nasıl diyeyim, şu an Türkiye'de ciddi bir zaten tehlike değil bu, çok ileri boyutta. Bu o işte ismini almak istemiyorum.
Anla.
Türbanlı insanlar, yani kafalı insanlar, kötüler demiyorum, çok iyileri de var içlerinde. Bunu siyasal kullananlar da var ama müthiş bir örgütlenme, müthiş bir örgütlenme. Ben bunu gördüğümde
görmüyorum
ama yani artık bilmiyorum, yani İstanbul'un durumu şu an facia yani.
Orada şu var, şuna
dikkat.
Pekala, o zaman şu kavramı düşüneceğiz. Yani şimdi bizim gördüğümüz şey, her şeyden realitenin çok çok çok küçük bir kesimi. Yani bütününü görmüyoruz. Ne kadar o örgütte, yani bütün Türkiye o tarzda örgütleniyor diye bir sonuca gidemeyiz oradan. Kendi gördüğümüz şeylerden.
İyi insanlar var.
Şöyle bir şey var. Yani yurttaş kavramı, bu Rusya'da kesin olarak doğrulanan bir şey aslında, söyleyeceğim şey. Yurttaş kavramının gerçeği şey demek, kendi istencini politik istenç yapan ya da yasa yapan insan. Ve modern toplum ya da özgür toplumun karakteri yurttaşlardan oluşmak. Yani yurttaş toplumu dediğimiz zaman bir kavramdan söz ediyoruz. Bu realite değil. Yani kavramdan söz ediyoruz ve bu kavramın anlamı şu, o yurttaş toplumunu oluşturan bireyler özgür insanlar, kendi istençlerini kullanan insanlar ya da kendi istençleri olan insanlar ve doğruyu ve eğriyi kendi duyuşlarından çıkaran insanlar. Şimdi toplum bu aşamaya ulaştığı zaman artık tersinmez, geri dönme diye bir şey söz konusu değil ve önemli olan Türkiye'nin, bizim açımızdan Türkiye'nin bu noktaya gelip gelmediği, bu noktaya geldiyse yani yurttaş toplumu şey gibi, Hristiyanlığın başlangıcında nasıl henüz Hristiyanlığın öğretisi insanların bilincinde yokken yok olmasına karşın hızla yayılıyorsa, yurttaş toplumunda da aynı şey oluyor. Orada özgürlük henüz başlangıçta herkesin bilincini anlatmıyor. Herkesin istencinin eşit ölçüde ya da duyuncunun eşit ölçüde gelişmiş olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu bir şey. Zemin ve evet.
Yani hocam,
şimdi Amerika yurtta örneğin Amerika üzerinde uygularsak biraz konsantre olun, ben tam izleyememiş senin dediğini. Orada Amerika yurttaş toplumu ise o zaman Vietnam'ı, Irak'ı vesaire bunları nasıl açıklayacağız? Yani Amerika, Latin Amerika'da 50 kadar diyelim diktatörü desteklemiş. Bir yurttaş toplumu bunları yapar mı? Ha?
Yapmaz
ama şöyle diyor adamlar. Orada Amerika, Latin Amerika'da faşistleri desteklerken Sovyetler Birliği diye bir realite de var. Ve Sovyetler Birliği Amerika'nın karşı tarafı. Sovyetler Birliği'nin varlığı Amerika'nın yokluğu demek. Ve orada Amerikalılar eğer dünyadaki faşistlerle, sadistlerle vesaire bunlarla işbirliği yaptılarsa o zaman diyorlar ki biz bunu özgürlüğü korumak için yaptık, Sovyetler Birliği'ne karşı yaptık. Bu aklanabilecek bir şey gibi görünmüyor. Değil mi? Ama ne olursa olsun eğer Amerika yurttaş toplumu ise, ki tam olarak şey demektir, demokrasi demektir, yurttaş toplumunun varlığı onun istencini devlete yansıtması demektir ve demokrasi bundan başka bir şey değil. Eğer Amerika yurttaş toplumu ise o zaman Şili'de Pinochet'in Allende'nin devrilmesi, Pinochet'in başa getirilmesi, bu eylem CIA'in ya da Amerika o dönemde kimdi şey? Nixon ya da her neyse.
Nixon.
Onun başarısı ya da onun sorumluluğunda olan bir şey değil ama Amerikan halkının sorumluluğunda olan bir şey. Yani Amerika'nın o şeyle dış politikası, yani dünyada yapılmayacak şeyler yapıldı Amerika tarafından. Bunları yapan şey CIA değil. Bunları yapan istenç Amerikan istenç. Bu çok daha önemli. Yani Amerika'daki tekelleri, CIA'yı, Bush'u filan bunları suçlamak, bu bence bebekçe bir şey. Çocukça bile değil, bebekçe bir şey. Çünkü Irak işgal edildiği zaman ya da Irak girildiği zaman Amerikan kuvvetleri tarafından, örneğin orada Amerikan halkının Bush'a onayı o eylem sırasında %80-90'lara çıkıyor.
Bu CNN'i seyrettiniz mi
evet.
O zaman?
Nasıl, hayır.
Nasıl bir beyin yıkama yapıyordu? Acayip şekilde. Tırlarda işte şeyler yapıyor, bu gazlar yapıyor, evet. Bombalar yapıyor, şunlar yapıyor.
Ama orada da şunu söylüyoruz. Bakın bir hırsız, hırsızlık yaptıktan sonra benim beynim yıkandı, ben o yüzden hırsızlık yaptım. Dolayısıyla ben suçlu değilim. Benim beynimi yıkayan suçlu derse, o beynini yıkayanı mı cezalandırırlar? Amerikan halkı CNN tarafından CNN Amerikan halkından başka bir şey değil. Yani Amerikan halkının istenci, Amerikan halkı gönüllü olarak seyrediyor CNN'i. Biz de seyrediyoruz. Yani bir moral yanlışlık yapılıyorsa, haksızlık yapılıyorsa ya da ahlaksızlık yapılıyorsa ya da suç işleniyorsa bunu insanlar bilmedikleri için yapıyorlar diye onun cezasından ya da sorumluluğundan bağışık tutulmuyorlar. Tutuluyorlar mı? Onlar önemli. Yani özgürlük insanı sorumlu tutan bir faktör. Eğer Amerika özgürse o zaman yaptığı her şeyden sorumlu. Amerikan tekerleri ya da CIA değil ama Amerikan halkı. Çünkü özgürler.
Onların kendilerine yurttaş toplumu demeleri Coca-Cola çok güzeldi. Coca-Cola içiniz demek kadar bence çok
geçerli değil mi? Evet,
onların kendilerine kendilerine evet. koydukları isim yani onların kendilerine biz yurttaş toplumuyuz demeleri onların gerçekten yurttaş toplumu oldukları anlamına gelmiyor.
Şimdi
ben az önce de söyleyeyim yani
orada
bunların hepsi neticede yönlendirilebilir ve hani toplumları evet. kitleleri etkileyebileceğiniz işte bir takım araçları kullanarak insanların öyle olduğu olmasını düşünmelerini sağlayabileceğiniz şeyler netice itibariyle hani evet. bir reklam sürecidir bu. Hani bir Amerika bunu çok iyi başaran bir toplum. Örneğin ben Vietnam Savaşı ile ilgili bir belgesel seyrederken oradan gerçek bir kesit, bir görüntü yayınlandı belgeselde ve şöyle diyordu bir Amerikan subayı. Vietnam Savaşı bitmişti.
Evet.
Aslında onlar kaybetmişlerdi. Fakat evet. Amerikan ordusuna mensup bir subay çıkıp Amerika'nın işte bir eyaleti ya da işte nerede bir okula gidip o okuldaki 10 yaşındaki çocukların bulunduğu kocaman bir salonda şöyle bir demeç verdi çocuklara. İşte biz savaşı kazandık.
Evet.
Onlara günlerini gösterdik. Özgürlüğü dünyanın her yerine götüreceğiz.
Evet.
Buna inanın çocuklar gibi. Ve çocuklar o subaya soru soruyorlardı ve ona inanıyorlardı.
Evet.
Yani bu gerçek bir görüntüydü.
Tamam.
Yani şey değildi. Hani bir animasyon falan değildi.
Evet. Kandıralım.
Kendi kulaklarımla duydum yani.
Evet.
Bir Amerikan subayı, Amerikan çocuklarına bu şekilde
tamam.
bir...
Ama bundan şunu mu çıkaracağız? Yani Amerika'nın Vietnam'daki politikası, Vietnam'da yaptıkları şey Amerikalıların şeyin mi? Yani sadece yönetimin sorumluluğunda olan bir şey mi? Amerikan halkının sorumluluğuna ait değil mi o eylemler? Örneğin Kennedy vardı o dönemde. Kennedy seçildi, Cumhurbaşkanı yapıldı, Amerikan Başkanı yapıldı ve o Kennedy başkan olduktan sonra Vietnam'daki saldırılar azalmak yerine tam tersine daha da yoğunlaşmış. Şimdi Kennedy Amerikan halkının istencini temsil ediyorsa orada o Vietnam'daki sonuçlar ya da Vietnam'daki eylem yani o her şeyle bu Amerikan halkının sorumluluğuna düşmüyor mu? Yani onu mu demek istiyorsun anlayamadım tam olarak. Yani bu halk manipüle edildi ve
aslına bakarsanız ben ne ama, bir ırkı ne bir halkı
evet.
ne bir sadece tek başına siyasi politik bir görüşü tek başına yargılıyor ya da onu şey yapıyorum, hani ipe çekiyorum. Arkadaşın az önce söylediği de çok yerel, çok küçük bir ayrıntıydı, detaydı. Aslında bütüne bakmamız lazım. Bütün dünyanın problemi, bütün kavramların
tamam.
saptırılması belli güçler tarafından. Yani güzel kavramlar var, iyi. Onurlu, şerefli
evet.
vesaire vesaire. Bu kavramların tek başına hani sözlük anlamı itibariyle
evet.
iyi olmaları,
evet.
Onların hayata geçirilmesi, başka bir şey, onların hayata geçirilmesi başka bir şey.
Evet. Yani insan eşitliği kavramı şeyde var. Diyelim ki işte Hristiyanlıkta içeriliyor ama onun yaşama geçirilmesi 1000 yıl ya da 2000 yıla patlıyor.
Evet, yani burada kavramların hani içinin boşaltılıp bütün dünya üzerinde, yani hani Amerika'ya bakın, son 100 yılda yaptığı bütün reklam kampanyalarındaki en büyük sloganı özgürlüktür.
Evet.
Bakın.
Ama özgürlük kavramı bir Amerikan kavramı değil. Yani insanlığa ait bir kavram, tinin kavramı ve özgürlük kavramı istençle çakışan bir şey.
Ama bakın yani,
yani şey dedik, Çin'de özgürlük yok çünkü Çin'de, yani politik özgürlük yok çünkü Çin'de politik yapıyı şey belirliyor. Çin Komünist Partisi 70 milyon üyesiyle ötekilere hiçbir şey sormadan, hiçbir şey danışmadan belirliyor. Yani özgürlük kavramı insanlığın kavramı ve Amerikalıların...
Ama Amerika bu kavramı evet. da tek eline almış durumda. Yani bakın şimdi, hani bunu slogan gibi şeyle söylemiyorum.
Anlıyorum.
Çok objektif, gerçekten böyle olmuş.
Amerikalılar özgürlükten şey anlıyorlar, kapital özgürlüğünü anlıyorlar
yani belki de. Dünyaya bunu yaymaktan. Hani böyle de bir misyonları var ve bunu kimse de bu konuda şey yapmıyor.
Orada şunu söyleyeceğiz. Yurttaş yani. Toplumu ilk ortaya çıktığı zaman henüz duyunçsuz bir toplumdur. Bu dediğim şey yurttaş toplumunun ilk aşamasında, yani duyunç kazanmadan önceki aşamasını
mesela onun formülasyonu. Mesela Tutsilerle Yutuların savaşında insanlar evet. binlerce insan, yüz binlerce insan,
8-9 bin
hiçbir ortada mana yokken öldürdü.
Evet.
Mesela burada Avrupalı bir takım ülkelerin de parmağı olduğu
söyleniyor. Etkisi oldu.
Fransa gibi, İsveç gibi,
Belçika
gibi,
kolay olur.
Hani bunlar çok trajik şeyler ama hani sürekli Amerika'nın üzerine gidiyor ama
evet.
hani bakıldığında dünya üzerinde bu tip adaletsiz evet. ülkelerin ne yapmış olduğu adaletsizlikler söz konusu, hani hep Amerika'nın üstüne gidiyor ama mesela özgürlük kavramını en çok kullanan ve hani bunun tam tersi hareketlerde bulunan tarafta hep bakıyorsunuz Amerika. Bak, Belçika bu kavramı çok fazla dillendirmiyor. Fransa dillendirmiyor. O ne yapıyor? Gidiyor elması ile ilgileniyor. Tutsilerle Yutuları birbirine düşürüyor. İşte o aldığı elmasla, altınla ilgileniyor.
Hı, evet.
Hani çok fazla bunu dillendirmiyor.
Evet. Yani doğru bu şey. Orada eğer bir Avrupa ülkesi insanlar birbirine kitle kıyımından geçiriyorlarsa ya da soykırımdan geçiriyor ve onu önlemek bir tarafa, onun nedeni de olabiliyorsa bu yani o kültürü ya da o örneğin Belçika sorumlu diyelim, o
şimdi
Afrika'daki şey.
Yani Tutsiler, Yutular bu dünyayı, bu evreni paylaşan
evet.
insanlar.
Evet.
Bunlar da bizim gibi insan. Ve evet. bu insanlar birbirlerini göz göre göre öldürdüler. Ve orada şey de vardı. Bir takım işte çekiç güç, Birleşmiş Milletler'in bir takım şeyleri de vardı. Hani asker ve onlar gözlerini kapatmışlar yani. Hani arkalarını dönmüşler ve hiçbiri durum birbirinizi öldürmeyin dememiş.
Evet.
O zaman ben size soruyorum. İşte Belçika'daki, Fransa'daki, Amerika'daki, İngiltere'deki, Kanada'daki yurttaşlık toplumu, adaleti, onların birbirine duydukları saygı, sevgi orada niye tesis edilemedi? Neden orada böyle?
Onlar kesinlikle yani? Doğru. Yani onları söylediğin
yani
şeyler söylediklerin eksik bile. Yani Avrupalıların sorumluluğu konusunda ya da onlara yönelik olarak söylenebilecekler yeterli, daha fazlası söylenebilir.
Ya da yurttaşlık ama
şu var. Bir insan
bazı başka ırklara ya da başka şeylere mi aittir? Böyle bir tekelleşme söz konusu mu?
Burada ben senin söylediğine şunu bağlayabilir miyim? Tutsiler ve Hutular bunlar bebek değil. Bunlar birbirini öldürüyorlarsa ve Belçikalılar seyrediyorlarsa, hatta Belçikalılar kışkırtıyorlarsa, yine de bu halklar birbirlerini öldürüyorlarsa, orada o sorumluluğu Belçikalı'nın önüne bırakmam ben. Sanırım Belçikalı şey, orada kışkırtıcı.
Peki özgürlüğü dünyaya dağıtmak
hayır.
konusundaki misyonunuz o zaman, şimdi bakın.
Onlar dağıtmak, bilmiyorum
yani
ben.
Kaynakları alırken siz şeysiniz, dünyaya özgürlüğü dağıtacak ülkesiniz.
Onun öyle bir misyonu
ama
yok. Yani
zaman hani gerçekten ilkel olduğunu düşündüğünüz
tamam.
toplumları ayırmak misyonunu üstlenmiyorsunuz.
Orada sorun o ilkellik, ilkel toplum olma niteliği. yani Ruanda'nın ilkel olması. Ruanda'nın Yani bu bir soru aslında ve yani hepimiz düşünmemiz gereken. Ruanda'nın ilkel olması, Ruanda'daki bir halkın, öteki halkın halk üzerinde soykırım yapmasının sorumluluğunu şey yapar mı? Azaltır mı ya da kaldırır mı? Yani Avrupalıların ya da Türklerin rolü ne olursa olsun. Şimdi Türkler de olabilirdi orada. Orayı doğal dengesini, ilkel durumunu bozanlar Türkler de olabilirdi ve 50 yıl sonra ya da 100 yıl sonra şimdi Cezayir'de Fransızların yaptığı şey işkence eylemi doğrudan doğruya Fransızlara ait. Yani orada başka bir araç falan yok. Fransızlar birinci dereceden sorumlular. Ama Ruanda'da Belçikalıların etkisi ne olmuş olursa olsun, eğer biz Ruandalıları yetişkin insanlar ve reşit insanlar, ergin insanlar olarak göreceksek, o zaman sorumluluk onlara düşer. Yani tamam Belçikalı orada ilgili. Öyle değil mi? Yani anlatabildim mi dediğimi? O kadar karışık değil. Ya iki kişi birbirini öldürüyor. Sen daha önce onlarla ilişkiye girmişsin ve onlar üzerinde etkili olmuşsun. Kapılarını ayartmışsın ya da yanlış ya da doğru bir takım şeyler vermişsin. Tamam etkilemişsin onları, manipüle de etmişsin. Ama en sonunda o cinayeti işleyen, eğer cinayet varsa ortada, o cinayeti işleyen Tutsi ya da Hutu. Ve ben Belçikalı olarak onda payım, o sonuçta payımın olmasına karşın, yine de onlara birbirinizi öldürün demedim ya da o cinayetten ben çok uzak bir şeyle. Dolaylı olarak sorun olabilir.
Yani Belçikalılar dese bile, birbirinizi öldürün dese bile evet, onlar gene de melek değil.
Yine de Belçikalı sorumlu değil. Yani evet. O öldüren tabii yani sorumlu manipülasyon
esas öldürenler
öyle olması gerek.
Ama şimdi onu söylemek istediğim
yani o yüzden Belçikalılardan nefret edebiliriz. Moral olarak kınayabiliriz ama hukuken Belçikalı'yı
dünyadan birkaç pislik temizlendi diye bir tabir vardır yani. Bu evet. Cinayete pozitif yönden bakma şeyidir. O zaman öyle deyip geçmek lazım.
O yani ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ben öyle bilmiyorum yani. Öyle bakmam.
Madem siz ileri toplumsunuz, özgürlük konusunda şey yapıyorsunuz, iddianız var. İleri toplumsunuz, öbürleri Afrika toplumları, daha çocuk toplumlar, gelişmemiş. Evet. Dolayısıyla siz onlara bunları ifade etmek durumdasınız. Dolayısıyla eğer bir kavgaya tutuşuyorsa iki tane çocuğu birbirine daha çok dövüşmeleri için teşvik edersiniz. Ayırmak ve onları şey yapmak.
O zaman sen haklısın. Kesin. Yani eğer Afrikalıları şey olarak görürsek, reşit olmayan, ergin olmayan bireyler olarak görürsek, o zaman orada o cinayetlerden Avrupa sorumlu. Ancak yani. O zaman, evet. O yüzden insanlar belki de şey yapıyorlar, Belçika'ya ya da Avrupa'ya evet, sorumluluk atıyorlar. Çünkü Afrika'daki durum henüz şey değil, yetişkinlik durumu değil. Yani sen çocukların arasına girersen, bu çocuklar birbirini vurmaya başlarlarsa, oradaki çocukları sorumlu tutamazsın hiçbir zaman.
Biz ama insanlara diyebilir miyiz? Şu insanlar yaptıklarından sorumlu değil, bu insanlar yaptıklarından sorumlu değil.
Diyebilirsin, yaşa göre.
Hayır, yani burada ama yaş sorunu yok.
Yok,
yaş
ama
şu anda eğitim vesairesine baktığın zaman yani çocuk toplumlar arasında.
Ne diyeceğiz ama?
Yalnız erişkinlikten hocam...
Ruandalılar
erişkinlik, 30 yaşında 40 yaşındaki yani yaşla ilgili bir şey değil. Yani anatomik olarak bir kişinin 40 yaşında olmasından...
Burada yaşla ilgili değil mi Türkiye'de? 18. 18 yaş değil mi reşitlik yaşı? Erginlik yaşı?
Bunun şeyle, yani bilinçle ilgili
olmuş. Eğitim mi?
Toplumsal evet.
Tamam. Yaşı, ya ben yani istersen zarar vereyim. Yasal olarak şey.
Yani bir toplumun 55 yaşındaki insanlardan müteşekkil olması, o toplumun gerçekten çok
nitelikli bir toplum
olduğu anlamına gelmez.
Asla gelmez. Tabii ki. Tabii ki. Yani
Romanlar bunlar mı işte? O mu ya?
Yalnız işte.
Bir de bunun